Ayrım 91.
Sayfa 1047. Benim ilaca ihtiyacım yok. Bana tüm ayrıntıları anlatınız. Ah canım kocacığım, böyle kötü şöhrete sahip bir evin nasıl donatıldığını ilk kez öğrenmek fırsatı elime geçiyor. Ama siz de benim kulağıma bir şeycikler fısıldamıyorsunuz. Doğrusu hiçbir şeye dikkat etmedim. O kadar canım sıkılıyordu ki bu kötü evin içinde neler döndüğüne, neler olduğuna dikkat etmedim. Kısa bir sessizlikten sonra Doktor Mate, ''Şimdi bana izin verirseniz gidip biraz dinleneceğim.'' dedi. ''Peki, iyi geceler dilerim.'' Mrs. Mate kocası çizmelerini çıkarırken, ''Dolly ihtiyar Mary Vetter'ı konuşmuştur muhakkak. Ben merak ettiğim şeyleri ondan öğrenirim.'' diye yüksek sesle söylendi. Doktor bu sözleri duydu. ''Demek namuslu kadınlar da kendi aralarında böyle şeyleri görüşüyorlar.'' Mrs. Mate yarı memnun, yarı merak dolu bir sesle cevap verdi. ''Yatın artık canım.'' Ertesi gün akşam üzeri hava iyice bozmuş, sulu kar yağıyordu. Gün batarken ise müthiş bir fırtına esmeye başladı ve birden sulu kar yağışı durdu. Mantosuna sıkı sıkı sarınan Melanie, bir arabacının ardı sıra ağaçlı yoldan indi ve ona kapalı bir faytona kadar kendisiyle beraber gelmesini söyledi. Faytona yaklaştığı sırada kapı açıldı ve Melanie arabanın içinde oturan bir kadın gördü. Melanie, ''Bizim evimize kadar gelmek istemez misiniz?'' diye sordu. ''Akşam vakti hava çok soğuk, sizi üşütmek istemem.'' Faytonda oturan kadın, ''Hayır'' dedi, ''Lütfen biner misiniz?'' ''Sizi o kadar çok görmek istiyordum ki, muhakkak bize gelmelisiniz, Mrs. Watling.'' ''Hayır, bu imkansız, buyurun yanıma oturun.'' Melanie faytona bindi ve güzel Watling'in yanına oturdu. Arabacı kapıyı kapadı. Karanlıkta Watling'in elini aradı. ''Bugün yaptıklarınıza nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepimiz size karşı olan gönül borcumuzu nasıl ödemeliyiz?'' ''Mrs. Wilkes, bu sabah bana bu mektubu göndermemeliydiniz. Gerçi memnun oldum ama Yankilerin eline geçebilirdi. Teşekkür etmek için yapacağınız ziyaret hakkında ise hiçbir şey söylemeyeceğim. Sanırım bugün aklınız başınızda değil. Doğrusu bu ziyareti de yapmamalıydınız. Size bunun da sakıncalı olduğunu haber vermek için buraya geldim.'' Ve özellikle bu akşam saatini seçtim. Evet, beni ziyarete gelmeniz doğru olmaz. Nasıl olmazmış? Kocamın canını kurtaran soylu bir kadını ziyaret etmemin neresi yanlış olurmuş bakalım? Ne demek istediğimi anladığınızı sanırım. Melanie bir an sustu. Güzel Watling'in görünüşü onu bir hayli şaşırttı. Siyahlar giyinmiş bu kadında, kötü şöhretinden ve genel ev işleten bir kadından hiçbir iz yoktu. ''Bugün komutanın karşısında olağanüstüydiniz. Siz ve öteki kadınlar birçok kimsenin canını kurtardınız.'' ''Olağanüstü olan Mr. Wilkes idi. Ayakta nasıl durduğuna ve bu işten nasıl yakasını sıyırdığına şaştım doğrusu. Geçen gece onu gördüğüm zaman omzundaki kurşun yarasından dere gibi kan akıyordu. İyileşecek mi?'' ''Evet efendim, iyileşecek. İlginize teşekkür ederim. Doktor bunun basit bir yara olduğunu söyledi. Ancak çok kan kaybettiği de bir gerçek.'' Bu sabah ayakta durabilmek için bir hayli konyak içti. Yoksa o kadar süre ayakta duramazdı. Efendim, onların hepsinin hayatını siz kurtardınız. Sinirlenince ve kırılan duvar aynalarınızdan söz edince herkes inandı. Çünkü siz gerçek olmayan bu olaya inanmayı kendinize görev saymıştınız. Teşekkür ederim efendim. Ama yüzbaşı Red Butler'ın da bunda bir payı var. Ah, o da şahaneydi. Yankiler söylediklerinden bir an bile kuşkulanmadılar. Bütün oyunu o kadar kurnazca yönettik ki, ona teşekkür etmek bile azdır. Size de efendim. Teşekkürler. Bu benim için bir zevk oldu. Mr. Wilkes'ın evimin devamlı müşterilerinden olduğuna kızmadınız umarım. Bilirsiniz ki asla... Evet, biliyorum. Hayır, asla kızmadım. Size o kadar minnettarım ki... Watling birden hüzünlendi. Bu sesinden de belli oluyordu. Öteki kadınlar bana kızdılar herhalde. Sanırım yüzbaşı Butler'a da... Benden nefret ettikleri muhakkak. Bana ilk teşekkür eden kadın sizsiniz. Ötekiler ise benimle karşılaştıkları zaman başlarını çevireceklerdir. Ama bu davranışlar bana vız gelir. Kocalarının asılması umurumda bile olmazdı. Ama Mr. Wilkes hakkında böyle düşünmüyorum. Size hastane için para verdiğim anı hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım da. Bana hiçbir kadın nazik davranmadı. Siz hariç. Ben ise nezaketi asla unutmam. Mr. Wilkes idam edilince sizin dul... Çocuğunuzun da parasız kalacağını düşündüm. Doğrusu yavrunuz da pek cana yakın. Benim de bir oğlum var. Bu nedenle... Ah, çocuğunuz mu var? ne güzel, burada mı oturuyor efendim? Hayır, Atlanta'da değil. Buraya hiç gelmedi. Yatılı bir okulda okuyor. Onu son gördüğümde henüz pek küçüktü. Neyse, şimdi bunun önemi yok. Kısacası Yüzbaşı Butler bu adamların kurtarılmasının gerektiğini söyleyince söz konusu olanın kim olduğunu sordum. Mr. Wilkes'ın da bu adamların arasında olduğunu öğrenince bir an bile duraksamadım. Kızlara, eğer özellikle Mr. Wilkes'ın geceyi evimizde geçirdiğini söylemezseniz kafanızı kırarım dedim. Melanie, Watling'in sermayelerinden bu biçimde söz etmesinden sıkıldı. Çok teşekkür ederim. Size ve onlara minnettarım. Bizim yaptıklarımız size az bile. Ama inanın bunu herkese yapmazdım. Eğer şu Mrs. Kennedy'nin kocası olsaydı, Yüzbaşı Butler ne kadar ısrar ederse etsin, parmağımı bile oynatmazdım. Neden? Benim mesleğimdeki tüm kadınlar her şeyi bilirler. Bu Mrs. Kennedy benim hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. Kocasının ve şu mert cesur Wellburn'un ölümlerine bu kadın neden olmuştur. Her şey onun başının altından çıktı zaten. Atlanta'da sabahtan akşama kadar sürterek zencilerin ve bir sürü beyaz serserinin kafasında korkunç düşüncelerin yeşermesine yol açtı. Kızlarımdan, Melanie kesin bir tavırla, yengem hakkında böyle konuşmanız doğru değil dedi. Güzel Watling elini Melanie'nin koluna koydu, sonra birden çekti. Gücenmeyiniz Mrs. Wilkes. Bana yaptığınız iyilikten sonra darılmanızı istemem. O hanıma karşı sevgi beslediğinizi unuttum. Söylediklerim için de üzülüyorum. Mr. Kennedy'nin de ölmesine çok üzülüyorum. Babacan bir adamdı. Mağazasından birçok kez alışveriş yaptım. Bana karşı daima nazik davranırdı. Ama Mrs. Kennedy size hiç benzemiyor. Son derece sert. Mr. Kennedy ne zaman toprağa verilecek? Yarın sabah. Mrs. Kennedy hakkındaki düşünceleriniz yanlış. Zavallı kadın şu anda çok perişan durumda. Watling alaycı bir sesle, olabilir dedi. Haydi artık gitmeliyim. Daha fazla kalmak istemem. Bu doğru olmaz. Çünkü arabamı tanıyan biri olabilir. Bu sizin için de iyi olmaz. Mrs. Wilkes, benimle sokakta karşılaşırsanız sakın selam vermek zorunda olduğunuzu sanmayınız. Ben halden anlarım. Sizinle konuşmaktan gurur duyarım. Size minnet duymaktan da. Öyle sanıyorum ki görüşeceğiz. Watling, hayır doğru olmaz bu. Geceniz hayırlı olsun diyerek Melanie'yi uyardı. 17. Scarlett yatak odasına kapanmıştı. Gecenin karanlığında soğuk rüzgarın penceresinde çalan ıslığını dinlerken bir yandan da dadının tepsiyle getirdiği yemeği atıştırıyordu. Odasındaki hareketsizlik birkaç saat önce Frank'in cenazesinin bulunduğu salonun durumundan daha korkunçtu. Hiç olmazsa orada ayaklarının ucuna basarak yürüyenler, alçak sesle konuşanlar vardı. Komşular, tanıdıklar başsağlığı dilemeye geliyorlardı. Arada bir cenaze töreni için Jonesboro'dan gelen Frank'in kız kardeşinin hıçkırıkları duyuluyordu. Oysa şimdi evde derin bir sessizlik vardı. Scarlett yatak odasının kapısına aralık bırakmasına rağmen alt kattan bir ses gelmiyordu. Beth ve Ella Lorena, Frank'in cenazesi getirilmeden önce Melanie'nin evine götürülmüştü. Scarlett onların şimdi evde bulunmayışına üzülüyordu. Mutfaktan da ses gelmiyordu. Belki de ilk kez dadı, Peter ve Cookie kavga etmiyorlardı. Pitipet de kütüphaneye kapanmış ve Scarlett'e saygı gereği ses çıkarmamaya dikkat ediyordu. Scarlett'in acısıyla baş başa kalmak isteyeceğini düşünerek herkes onu rahatsız etmekten çekiniyordu. Oysa Scarlett birinin gelmesini çok istiyordu. Ölümün verdiği acıdan başka bir şey olmasaydı buna, kaderim böyleymiş diyerek katlanabilirdi. Ama bu kez korkuyordu. Çünkü vicdanı onu rahatsız ediyordu. Frank'in ölümüyle birlikte vicdanı harekete geçmişti. Belki de hayatında ilk kez davranışlarını, hareketlerini kendi kendine sorguluyordu. Bu da onun kafasında boş inanışların canlanmasına neden oluyordu. Arada bir başını kaldırıyor, beraber hayat sürdükleri kocasının yatağına bakıyordu. Frank'i o öldürmüştü. Sanki tabancasının tetiğini kendisi çekmiş gibi onu öldürmüştü. Frank tek başına dışarı çıkmamasını istemişti. O ise eşinin bu isteğine kulak asmamıştı. Bu da onun ölümüne neden olmuştu. Demek ki Frank'i o öldürmüştü. Elbet Allah da onu cezalandıracaktı. Vicdanı ona daha ağır bir suçunu anımsatıyordu. Tabutta yatan Frank'e bakmış, onun hareketsiz yüzünde kendisini suçlayan bir ifade görmüştü. Frank Suelen'ı sevdiği halde onunla evlendiği için Allah onu cezalandıracaktı. Er geç Allah'ın huzuruna korkudan titreyerek çıkacak ve Yankee karargahından gelirken arabasına bindiği Frank'e söylemiş olduğu yalanın hesabını verecekti. Bütün bu olup bitenlerden sonra amacını yasal sayması neye yarardı? Gerçek bütün çıplaklığı ile ortadaydı. Frank ile onu hiç sevmediği halde evlenmiş ve zavallı adamı aşağılamıştı. Bir eş olarak görevi onun hayatını mutlu kılmakken o son 6 ay içinde zavallı adama cehennem azabı yaşatmıştı. Eşine karşı nazik davranmadığı için Allah onu cezalandıracaktı. Frank'e karşı hırçın oluşu, sert davranması, bıçka atölyesi satın alması, zavallı adamı rezil etmesi, kürek mahkumlarını işçi yerine çalıştırması kuşkusuz fitil fitil burnundan gelecekti. Onu çok üzmüştü ama o kibar davranmış ve ses çıkarmamıştı. Evlilikleri boyunca ona verdiği tek neşe Ella'yı dünyaya getirmiş olmasıydı. Ama Scarlett'in elinden gelseydi o bu çocuğu kesinlikle doğurmazdı. Bu düşünceler karşısında bütün vücudu ürperen Scarlett onun hayatta olmasını istedi. Eğer Frank hayata dönecek olsa nazik bir biçimde her şeyi telafi edecek, her hatasını onaracaktı. Ah, içime çöken bu sıkıntı biraz dağılsa, evdeki bu sessizlik biraz kaybolsa diye yalvarıyordu. Melanie eğer orada olsaydı onun üzüntülerini gidermesini bilirdi. Ama o da eşliği tedavi etmeye çalışıyordu. Scarlett bir ara Pity halasını çağırmayı düşündü ama onun varlığı acılarını daha da arttıracaktı. Çünkü ihtiyar kız Frank'in feci ölümüne devamlı ağlıyordu. İhtiyar Frank, Pity Pet'e Scarlett'ten daha yakındı. Ayrıca onlar birbirine sarsılmaz bir arkadaşlık duygusuyla bağlıydılar. Pity Pet evde bir erkek bulunmasını daima istemişti. Frank de bu görevi başarıyla yapmıştı. Hemen hemen her akşam Pity Pet'e öyküler anlatır, gazete okur, onu çeşitli fıkralarla eğlendirirdi. Hastalanacak olsa başucundan ayrılmazdı. Pity Pet şimdi onu arıyor ve kan çanağına dönen gözlerini silerek, "Bari şu klan ile çıkmasaydı," diye inliyordu. Scarlett'in yanında biri bulunsa ve ona acılarının esas kaynağının ne olduğunu anlatsa ne kadar iyi olurdu. Birden aklına eşliği geldi ve onu düşünmeye başladı. Eşliği de adeta o öldürmüştü. Eğer eşli onun Frank'e yalan söylediğini, ona acı çektirdiğini öğrenirse Scarlett'i asla sevmeyecekti. Çünkü eşliği namuslu, doğru ve iyi bir insandı. Onun kendisi hakkında da güzel görüşleri vardı. Ama gerçeği öğrenecek olursa onu kesinlikle sevmezdi. O zaman Scarlett ne yapardı? Elinden bütün hayatının gizemli kaynağı olan aşkı alındıktan sonra o nasıl yaşardı? Yaptığı tüm bu hatalara rağmen başını onun omuzuna dayayarak ağlasa ve ona kalbinin gizli köşesini açsa teselli bulacağını umuyordu. Ölü evindeki sessizlik o kadar arttı ki Scarlett bu duruma bir kimseden yardım görmeden dayanamayacağını anladı. Oturduğu yerden yavaş yavaş kalktı, hiç ses çıkarmadan gidip odasının kapısını kapadı. Sonra dolabındaki çekmecelerin sonuncusuna sakladığı konyak şişesini çıkardı. Pity Pet bunu bayıldığı zaman içmek için almıştı. Scarlett şişeyi lambanın kırık ışığına tuttu. Yarısı içilmişti. Bir bardağı doldurup bir hamlede içti. Konyak Scarlett'in ateş gibi yanan vücuduna bir gevşeklik verdi. İnsanın sinirlerinin gergin, belleğinin karma karışık olduğu böyle anlarda içki kadar rahatlatan, sakinleştiren başka bir şey yoktu. Konyak şaraptan çok daha etkiliydi. Kadınların şarap içmelerine izin vardı da konyak için yoktu. Bunun nedeni ne olabilirdi acaba? Mrs. Bates ile Mrs. Merriweather Scarlett'e alkol koktuğunu çeşitli zamanlarda söylemişlerdi. Ah o ihtiyar kadınlar, ah o cadılar. Scarlett ikinci bardağı da yuvarladı. Biraz sarhoş olmak umurunda değildi. Nasıl olsa az sonra yatacaktı. Yortularda babasının yaptığı gibi sarhoş olmayışına üzülüyordu. Sarhoş olursa Frank'in hayatını cehenneme çevirmekle, sonra da kendisini öldürmekle suçlayan yüzünü belki unutacaktı. Scarlett, kocasının ölümünden Atlantalıların kendisini sorumlu tutup tutmadıklarını düşündü. Cenaze töreni sırasında ona karşı soğuk davrandıkları bir gerçekti. Ona candan başsağlığı dileyenler yalnız Yankee kadınları olmuştu. Scarlett onlarla eskiden alışveriş dolayısıyla ilişki kurmuştu. O, canları ne istiyorsa onu söylesinler. Benim umurumda değil. Bunlar Allah'a vereceğim hesapların yanında çok önemsiz diye düşündü. Bu düşünce onun üçüncü bardağı da içmesine neden oldu. Scarlett şimdi vücudunun en uç noktalarına kadar hafif bir ısının yayıldığını hissetti. Ama Frank'in kendisini suçlayan yüzü bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Oysa erkekler içkinin her şeyi unutturduğunu söylerlerdi. Demek ki onlar bu konuda yanılmışlar. Ayakta duramayacak kadar bile içse yine Frank'in ona gitmemesini rica eden son utangaç, aptal ve sitem dolu halini anımsayacaktı. Sokak kapısının çalındığını duydu. Bir an acaba içkinin etkisiyle yanılıyor muyum diye düşündü ve kulak kabarttı. Evet, sokak kapısı birkaç kez daha çalındı. Aşağı katta kalanlar uyandı, böylece evin gizemli sessizliği bozuldu. Scarlett, Pitipet'in hoplaya hoplaya kapıyı açmaya gittiğini işitti. Kapının açılmasıyla birlikte evin içi karmakarışık seslerle doldu. Scarlett ne konuşulduğunu anlayamadı. Herhalde komşulardan biri cenaze töreniyle ilgili bir şeyler anlatmak için gelmiş olmalı diye düşündü. Pitipet'in bir kimsenin gelmiş olmasına sevineceği muhakkaktı. Çünkü cenaze töreninde Frank'in tabutu önünde saygıyla eğilmiş olan kimselerle konuşmaktan zevk duyuyordu. Scarlett pek meraklanmamış olmasına rağmen bu gelinin kim olabileceğini düşündü. Seslerden anlaşıldığına göre gelen bir erkekti. Biraz kulak kabartınca gelenin Red olduğunu anlayıverdi. İçini büyük bir sevinç kapladı. Sıkıntılarından kurtulur gibi oldu. Onu Frank'in ölümünü birdenbire haber verdiği o geceden beri hiç görmemişti. Scarlett içinden bu korkunç gecenin geçmesine ancak onun yardım edebileceğini düşündü. Kapıya iyice yaklaştı. Red, "Sanırım beni kabul edecektir," dedi. "Ama o yatıyor, kimseyi kabul etmek istemiyor. Zavallı kız perişan bir durumda. Beni kabul edecektir. Rica ederim kendisine söyleyin, yarın sabah seyahate çıkacağım. Bu seyahatin uzun süreceğini sanıyorum. Kendisine çok önemli bir iş için," dersiniz. Pitipet, "İyi güzel de ama," diye kekeledi. Tam bu sırada Scarlett merdivene koştu ve trabzana tutunup aşağıya sarkarak, "Red, hemen geliyorum," diye seslendi. Pitipet'in bir baykuşunkileri andıran ve içindeki izlerden bu durumu hoş karşılamadığı anlaşılan gözlerine baktı. Scarlett, "Kocamın ölümünün ertesi günü bir başka erkeği kabul ettiğimin dedikodusunu hemen başlatacaklar," diye düşündü. Sonra hızla yatak odasına döndü. Saçlarına biraz çeki düzen verdi, korsesini boynuna kadar çekip Pitty halasının yas broşu ile iğneledi. Eli dudak boyasının bulunduğu çekmeceye doğru uzandı, bir an ama vazgeçti. Zavallı Pitipet onu bir paskalya yumurtası gibi boyanmış görünce kahrından ölebilirdi. İçki içtiği aklına gelince hemen kolonya şişesini alıp gargara yaptı. Aynanın karşısına geçip kendisini kontrol ettikten sonra aşağıya indi. Pitipet ile Red, holün ortasında ayakta duruyorlardı. Çünkü ihtiyar hala, Scarlett'in bu davranışı karşısında aptallaşmış ve Red'i içeri buyur etmeyi unutmuştu. Red'in üzerinde dostlarından birine başsağlığı dilemeye giden bir kimse gibi siyah elbise vardı. Scarlett'i böyle geç saatte rahatsız ettiği ve işleri dolayısıyla cenaze töreninde bulunamadığı için özür diledi. Scarlett, "Acaba onu bu saatte buraya getiren şey nedir?" diye düşündü. Red konuşmasına, Scarlett'in düşüncesini sezmiş gibi geç saatte gelmiş olmasından dolayı tekrar özür dileyerek başladı. "Size hiçbir ayrıntısı olmayan bir şey sormak istedim. Eskiden Mr. Kennedy ile beraber tasarladığımız bir projemiz vardı." Pitipet, "Mr. Kennedy'nin sizinle iş yaptığını bilmiyorum," diyerek onun sözünü kesti. Frank'e kendisine bu konudan söz etmediği için kızdı. Red son derece saygılı davranıyordu. "Mr. Kennedy birçok şeylerle ilgileniyordu. Salona geçmemizde bir sakınca var mı?" Scarlett her iki kanadı da kapalı olan kapıya bakarak "Hayır," dedi. Bu salona konulmuş olan tabut hala gözlerinin önünden gitmiyordu. Pitipet belki de ilk kez halden anladı. "İsterseniz kütüphanede oturunuz. Ben de yama yapmak için yün getireyim. Doğrusu tam bir haftadır elime bir iş alamadım." Merdiveni çıkarken dinlenmek bahanesiyle arada bir duruyor ve Red ile Scarlett'e sitem dolu gözlerle bakıyordu. Scarlett, "Frank ile ne gibi bir iş yapıyordunuz?" diye sordu. Red ona yaklaştı ve yavaş bir sesle, "Canım, hiçbir iş yapmıyorduk. Yalnızca Pitty halayı uzaklaştırmak istiyordum," dedi. Sonra Scarlett'e doğru eğilerek, "Hiç kimseye yutturamazsın şekerim," diye ekledi. Neyi yutturamazmışım? Kolonyayı tatlım. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Yok canım, biraz fazlaca kafa çektiniz galiba. Bu sizi ilgilendirir mi? Acınızın dorukta olduğu sırada bile nazik olamıyorsunuz. Hayret doğrusu. Yalnız içmeyin. İleride herkes işin farkına varır ve şöhret dediğinde böylece elden gider. Canınız mı sıkılıyor şekerim? Red onu divana kadar götürdü ve Scarlett karşı çıkmadan oturdu. Kapıyı kapatayım mı? Scarlett, dadının kapının kapalı olduğunu görürse rezalet diye feryat edeceğini ve günlerce homurdanacağını biliyordu. Hele ihtiyar zenci konyak şişesinin de ortadan kaybolduğunu fark ederse onu susturmak mümkün olmazdı. Scarlett yine de başını evet anlamında salladı. Red kapıyı kapadıktan sonra gelip Scarlett'in yanına oturdu ve onun yüzündeki ifadeyi anlamak için gözlerini üzerine dikti. Red'de gördüğü canlılık Scarlett'in korkularının kaybolmasına neden oldu. O da eski güzelliğini bulmaya, lambalar eski parlak ışıklarını saçmaya başladı. Canınız mı sıkılıyor şekerim? Bu saçma ve gereksiz soruyu dünyada hiç kimse Red kadar tatlı, yumuşak, gönül alıcı biçimde soramazdı. Hatta alay olsun diye sorulsa bile hiç kimse ona erişemezdi. Ayrıca şu an onun alay eden bir hali de yoktu. Scarlett ona ezilmiş, bunalmış ve mahvolmuş olarak baktı ve onun yüzündeki çizgilerden şifa buldu. Bunun neden böyle olduğunu düşündü. Belki de bu birbirine çok benzemelerinden ileri geliyordu. Bazen Scarlett ondan başka herkesi kendisine yabancı sayıyordu. Red nazik bir biçimde Scarlett'in elini avucunun içine aldı. Demek söylemek istemiyorsunuz. Canınızı sıkan yalnızca Frank'in ölümü değil herhalde. Yoksa paraya ihtiyacınız mı var? Paraya mı? Ne ilgisi var şimdi bunun? Ah Red, o kadar çok korkuyorum ki. Yok canım, galiba çıldırdınız. Çünkü bugüne kadar sizin korktuğunuza hiç tanık olmadım. Ah Red, korkuyorum. Evet, korkuyorum ve siz benimle ilgilenmiyorsunuz. Sözcükler dilinin ucuna bir çığ gibi geliyordu. Scarlett ona üzüntü ve kaygılarından söz etmek istiyordu. Red'e her şeyi açıklayabilirdi. Onun vicdanında da o kadar çok şey vardı ki, onu ayıplamak aklından bile geçmezdi. Ölmekten ve cehenneme gitmekten korkuyorum. Red gülecek olursa, Scarlett belki de ani bir korkuyla kahrından ölecekti. Ama o gülmedi. Korkacak ne var canım? Sonra kim bilir belki de cehennem diye bir şey de yoktur. Aa var Red, bunu siz de biliyorsunuz. Olabilir ama bu moralinizi bozmamalıdır. Söyler misiniz bana, cehenneme neden gideceksiniz? Red şimdi ona sataşıyordu. Scarlett onun gözlerinin parıldadığını hissediyordu. Ama olsun, onun umurunda bile değildi. Elleri o kadar sıcak ve güven vericiydi ki insan onlarda şifa ve güç buluyordu. Red, Frank ile evlenmemeliydim. Çok büyük hata yaptım. Biliyor musun, Frank Suella'nın nişanlısıydı. Beni değil, onu seviyordu. Ona yalan söyledim. Suella'nın Tony Fontaine ile evlenecek dedim. Ah, nasıl oldu da böyle bir yalan uydurdum? Ha, işin üç yüzü bu desene. Ben de zaten bu evlilik işini nasıl başardığını zaman zaman kendi kendime sorardım. Ayrıca onu çok bedbaht ettim. Nefret ettiği her şeyi yapması için onu zorladım. Meteli olmayan insanların borçlarını ödetmesi için ona baskı yaptım. Bıçka atölyesini satın aldığım, bir kahve binası yaptırdığım ve işçi olarak kürek mahkumlarını kiraladığım zaman zavallı adamın utancından halkın arasına çıkacak yüzü yoktu.